Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcastlerime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum tiyatro oyunları sahneleyen, metin yazan, film çeken ama bunları yapmak için de tarlada da çalışan biri Ümmiye Koçak. Hoş geldiniz Ümmiye Hanım.
Hoş bulduk güzel yavrum. Şükürler olsun. 2 gündür bu. Öyle heyecanlıyım seninle buluşacağım diye.
Ay şahanesiniz. Ben de öyle. Ümmiye Hanım'la biz aslında 2012'de telefonla konuştuk yine. Röportaj yapmıştım. Okuyanlar bayılmıştı. Bugünün deyimiyle ses getirdi deniyor ama ilgi görmüştü diyeyim. Ondan sonra zaten Ümmiye Hanım aldı yürüdü gitti. Zaten o zaman da ödüllüydü. Hatta New York'tan ödüllüydü. Ama sonrasında işte televizyon reklamları, TED konuşmaları şöhretin tadını çıkartıyor musunuz?
Vallahi ana ben şöhret möhret bilmeyeyim güzel yavrum. Benim için hiçbir şey değişmedi. Ben gene aynıyım. Evimdeyim, köyümdeyim. Her şeyimi kendim yetiştireyim, kendim yapayım. Sadece ve sadece benim için değişen ne oldu bilen mi anası kurban? Sadece ve sadece çok insanlar tanıyor, çok güzel bir şey, çok misafirim geliyor. Bak kendime çok çok özgüvenim geldi. Ve çok çok sorumluluğum arttı. Bunun farkındayım. İyi şeyler yaptığımın farkına vardım. Yani çok mutluyum. Sevilmek güzel bir şey. Güzel şeyler yapmak güzel bir şey. Maşallah. Mutlu ediyor beni.
Evet şahanesiniz. Ya ben de eski yazımın girişine baktım. Mesela demişim ki ilham verici, sevgi dolu, zeki ve çalışkan biri. Yani hakikaten de her konuştuğumda öyle hissediyorum. Hani bu kuzumlarınız, konuşma şekliniz, yaptıklarınız çok etkileyici. Şimdi siz biraz anlatın da isterim. Eğer ki bilmeyen varsa çok güzel, çok da anlattınız, güzel de anlatıyorsunuz. O baştan başlayalım mı? Siz Adana doğumlusunuz. Evet. Daha sonra Mersin'e gelin gidiyorsunuz ama o evet. Arayı anlatın isterim aslında.
O ara aslında en önemlisi hayatımda en önemli gerçekten olan kısmı çocukluğum güzel yavrum. Onun çok çok sonu farkına vardım çocukluğumun ne kadar önemli olduğunu. Çünkü çok özgür bir çocukluk yaşadım. Her istediğimi yaptım. Asla ve asla hiç ben başkalarına boyun eğmedim çocukluğumdan beri. Hep hayır dedim, hep tersini yaptım. Okumayı istememe rağmen okuturmadı çünkü köyümde kız çocukları okula gitmiyordu o zamanlar. Adana'nın Çelemli köyünde güzel yavrum, orada doğdum, evleninceye kadar oradaydım. Tesadüfen elime Maxim Gorki'nin ana kitabı geçmişti, ondan hayal kurmanın beleş olduğunun farkına vardım. Çok okudum, 13 yaşımdan beri öyküler yazdım, çok okudum. Gerçekten okumayı çok seviyorum, çalışmayı seviyorum, mücadeleyi seviyorum güzel yavrum. Kolay olan hiçbir şey sevmiyorum. Hiç damak tadıma uymuyor. Adana'nın Çelemli köyünden Mersin Aslanköy'e gelin geldim. Şimdi burada gerçekten çok kültür farkı vardı yavrum. Ben bir macir kızıyım. Yörük gelini oldum. Biraz bunun için biraz böyle bocaladım. İyi bir gözlemciyim, iyi bir dinleyiciyim. Okumayı seviyorum. Şimdi Aslanköy'de okuma seviyesi böyle %100. Benim doğduğum köy gibi değil. O okul, atma var, savcısı var, doktoru var. Her şeyi var burada güzel yavrum ama herkes okumuş gitmiş. Köyde kalan yok. Şimdi burada yıllar önce zaten tiyatro da yapılmış. Ama her ne hikmetse devam etmemiş. Kadın yokmuş. Sadece erkekler yapmış. Yaşlılardan dinliyorum. Çünkü yaşlıları dinlemeyi çok seviyorum. Ve buradaki kadınların çok çalıştığının farkına vardım.
Ya, değil mi?
Maddi imkanı olmayanlar olanlar okuyup gidip hayatını kurtarıyor. Burası nasıl bir yer biliyor musun kuzum? Coğrafi yapısından dolayı toprağı yok. Bahçe, yayla yani. Yayla iklimi. Yani Torosların zirvesi. Evet. Ben öyle bir yerde yaşıyorum. Öyle bir yerdeyim. Yola çıkış nedenim sadece hani kadınların sesini Mersin'e duyurabilmekti. Ama güzel yavrum önemli olan ne biliyor musunuz? En önemlisi Güven. Bak ben buraya gelin geldim. İlk önce aileme güven sağladım. Eşime güven sağladım. Sonra mahalleye güven sağladım. Sonra köye güven sağladım. Bütün bunların altında, altyapısında hep güven var yavrum.
Tabii.
Olay nasıl bir şey bilir mi güzel yavrum? Arabaya bile bindiğinde, uçağa bile ya da bindiğinde yanına yabancı biri varsaydı, eğer o senin içinden ona şöyle baktığında sana güven vermezse öyle büzüşen ve sanki uçak veya araba sırtındaymış gibi hiç rahat edemiyorsun. Hmm. Düşünün bir saatlik yolda bile ki bir ömür boyu yola çıktığın bir insanda karı koca birbirine güvenmezse yavrum emin olun ki ne? O yolda üzüntü, kahır, yarı yolda o yük olur omuzunda, o yol devam ettirilemez. Ve ağır gelir attırıverir yarı yolda. Ki nitekim de hep öyle oluyor. Öyle olmaması için insanın karı koca olarak birbirine güveni çok önemli. Biz birbirimize güvendik eşimle. Kaynanama güven sağladım. Kayınbabama güven sağladım. Bütün bu köydeki yenilikleri ben kaynanamdan izin alarak yaptım kuzum.
Ya evet. 42 yıllık evlisiniz değil mi?
Evet, 79'da evlendim. O kadar mı olmuş? Ben onu nasıl okuyayım kuzum, bilir misin? Sen yanlış okuyayım. 4'ün üstü için üstüne 2'yi ekle 6 yıl. Sen yanlış okuyayım.
Evet evet, 3 çocuk nerede? 6 yılda da. siz hızlı geçtiniz ama küçüklüğünüzden başlarsak aslında sizin doğduğunuz köyde kız çocukları okutulmuyor. Sonra evet. Bir gün camiden bir anons yapılıyor. Evet. Deniyor ki işte kız çocuklarınızın en azından bir tanesini okula göndermezseniz hapse girersiniz. Kız kardeşinizi gönderiyorlar. O okumak istemiyor. Çok ağlayıp gelince aynı önlüğü çıkartıp size giydiriyorlar.
Evet.
Tesadüf.
Evet. Değil mi? Ben onun için diyorum. Ben tesadüfen okula gittim. Çünkü o kadar gerçekten o camiden anonsu asla hiç unutmuyorum. Çünkü beynime, içime işlemişti. Çünkü o kadar sevinmiştim ki koşarak eve gelmiştim. Hı-hı. Ben de gideceğim diye düşünmüştüm yani. Oysa benden küçüğü vardı. O gitti. Daha uygun gördüler onu. Beni göndermediler. O da yaşı küçük olduğu için ağladı gitmedi. Hı-hı. 2-3 gün gitti. Bizimkiler düşünüyor artık annem babam hani ne yapsak acaba diye. Ben giderim ki dedim. Gider misin dedi. Giderim dedim. Soy verdiler, bana giydirdiler. Zaten ikiz gibiyiz. 1,5-2 yaş ya var ya yok arada maşallah.
Ya. Ona da yazık önemli. Olmuş. İlkokulda çocuk hep ağlar gitmek istemez değil mi? Yani yazık. O da okuyamamış. Ya da okudu mu
evet,
sonradan?
Şimdi bana şaka yapar. Hep bana borçlusun sen okula okuma yazma öğrenmeni. Ben gitseydim sen gitmeyeceydin der. Hmm. Ama herkes demek ki ne kısmet anıma öyle yazılmış.
Tabii.
Ama şöyle bir gerçek var. Büyük ablam mesela o da benim gibi çok istekliydi. Benle beraber okumayı söktü.
Ne güzel. Evet.
Benle beraber ders yaptı, okumayı söktü ama matematiğe pek kafası sarmazdı. Diğer ablalarım da kız kardeşlerim de çok zekiydiler ama bilmiyorum. Hani ben pek fazla öyle kısmete şuna buna inanmam ama demek ki yazılmış anlamıza. Cenab-ı Allah ne yazılırsa onu mutlaka geliyor insanın başına.
Size bakınca şunu da görüyorum. Biz konuştuğumuzda da onu çok hissetmiştim. Hatta ben başlığımı onu taşıdım. Yıllar yılı anlattığım herkese sizinle ilgili bunu söyledim. Hatta ilk kitabımda bile var. Bizler de vardık ve kendimizi göstermek istiyorduk demiştiniz o zaman bana. Yani
tabii
ben
yani.
O cümleden çok etkilenmiştim. Çünkü o zaman da söylüyordunuz. Lastik papuçlu şalvarlı olabilirim ama ben de okuyorum. Ben de varım. Kendimi göstermek istiyorum. Yeteneklerimi göstermek istiyorum.
Tabii
sizde
ki.
Hep bu kendini gösterme şeyi olmuş. Bir de tabii çok küçük yaşta işte Maxim Gorki'nin Anasını okuyarak başlamak da zor bir şey olmalı ama onu siz tabii köydeki isimlerle böyle özdeşleştirerek okudunuz
tabii.
Değil mi?
Hı-hı. Evet. Aslında o sıradaki arkadaşlarımın isimlerini koymuştum öyle aralarından. Çünkü zaten sınıfta 2 miydik 3 müydük bilmiyorum tam olarak. Kız hepsi erkekti. Tamam. Ben o erkekleri bile oradakilerine koydum. Çünkü bilmiyordum oradakilerin erkek mi, kadın mı, kim, ne olduğunu. Yabancı ya. Onun
evet.
için ben onlara hep yanımdaki erkek arkadaşlarımın isimlerini koydum. Yani kimisine erkek koydum, kimisine kız koydum ama bilerek değil. Sadece kafamda ne olduğunu anlamam için.
Hı-hı.
Çünkü bir sürü karakter var. Ama orada öğrendiğim şuydu. Kendi kendime dedim ki ne bak. Aynı bizim köy yanına diye tahta sediri var, sobası var, işte o da fakir, fabrika işçileri var, hayal kure. O zaman ben de dedim hayal kurarım, düşündüklerimi yazarım dedim ve gerçekten 13 yaşımda yazdım ilk öykümü.
Çok güzel.
Ve canım acıyordu biliyor musun yavrum? Gerçekten insan kendini sorgulamalı. Ben kendimi çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli kendimi sorguluyorum.
Hı-hı.
İlk sorgulamam ne oldu biliyor musun? hep şunu sordum kendime. Ben neden okula gidemiyorum? Diğerleri abim gidiyor, işte erkekler gidiyor. Neden kızlar gitmiyor? Hep bunu sorguladım. İlkokulu okudum ve ondan sonrası için de ortaokula gitmediler kızlar. Yani neden kızlar gitmiyor? Onları da Allah yarattı, beni de. Benim hiçbir eksik yerim yok. Ya. O zaman neden ben gitmiyorum da erkekler gidiyor? Hep bunu sorguladım güzel yavrum. Sonra ben bir köylü kızıyken kitap almaya gittiğimde kitapçılarda kadife şalvarım var, başımda örtüm var. İşte kitapçıda gördükleri zaman böyle sanki bir öcüymüşüm gibi aşağılayarak laf atardılar. Bu köylü kızının burada ne işi var, ne anlarmış kitaptan diye. Ben o zaman bile ta 15-16 yaşlarındaydım ve şunu söylemiştim onlara. Neden köylü kızları kitap okuyamaz diye bir kanun mu var demiştim.
Ya.
Çünkü çok canım acıyordu.
Tabii.
Bu bana terz geliyordu güzel yavrum. Köylü kızları kitap okuyamaz mı? Köylüler yapamaz mı? Neden ön yargılıyız biz?
Hı-hı.
Ben bu tabuları yıkmak istiyorum. Ön yargıları yıkmak istiyorum. Hala aynı düşüncedeyim. Ve bu tabuların yüzünden biz anneler gerçekten hep gördüklerimizi aktarıyoruz kuşaktan kuşağa. Ama iyi değil. Yanlışları aktarıyoruz bilmeden. Bunların düzelmesi lazım artık güzel yavrum.
Tabii. Sizin yaptıklarınızdan da biraz bahsedelim. Şimdi siz hemen hemen her yıl bir tiyatro oyunu yapıyorsunuz.
Evet.
Onu sergiliyorsunuz. Köylerde, evet. Kasabalarda hatta turneler yapıyorsunuz.
Biz Türkiye'nin her yerine, evet, gidiyoruz yavrum.
Evet.
Her yer, hatta yurt dışına bile gidiyoruz.
Çok
güzel. Ben
20'den
fazla ülkeye gittim.
Öyle mi? Yurt dışına gittiğinizi, ya gördüm birkaç ama bu kadar çok gittiğinizi bilmiyordum.
Evet.
Hollanda'dan çiçek getirdiğinizi gördüm bahçenize.
Evet. İnan ki ne böyle çocuk gibi okşuyordum onu. Kuzum bugün açmadın, yarın açmadın, böyle püpeliyorum onu. Gittiğim yere de götürüyorum. Kışın Mersin'deki yakın yerdeki evimize, yan ayaktaki evimize giderken gene götürüyorum. Yazın yaylaya getiriyorum. Asla bırakmıyorum.
Şahane işte.
Çiçeklerim çok kıymetli.
Ya zaten doğa sevginizden ayrı bahsedelim. Tarladaki işlerden.
Evet.
Onu çok istiyorum. Ama şunu bitirelim. Bu öyküler, senaryolar, tiyatro oyunları hem yazılıyor, hem oynanıyor, hem oyuncuları seçiyorsunuz, örgütlüyorsunuz. Sizin,
evet,
Shakespeare'den uyarladığınız Hamlet değil de Hamit,
evet,
Guardian'dan New York Times'a, pek çok yabancı gazeteye haber oldu.
Evet.
Sonra kamera arkasını öğrenmek için dizilerde oynadınız. En sonunda 2016'da da New York Film Festivali'nde kadının kadına şiddetini anlattığınız filminiz Yün Bebek sinemada en iyi Avrasyalı kadın sanatçı ödülüne,
evet,
layık görüldü.
Evet.
Çok büyük başarılar ve bunu hala sürdürüyorsunuz. Kişisel başarınız dışında toplum nasıl değişti acaba sizin oralarda?
Burada çok güzel değişti. Burada hedefime ulaştım yavrum. Çünkü artık erkek kadın aynı çalışıyor. Evet, önceden çok alkol alınıyordu. Kadın çalışıyor, elinden parası alınıyordu.
Hmm.
Ama şimdi öyle değil. Beraber çalışılıyor. Ha, var, gene var ama o kadar çok değil. Artık kadınlarımız da hayır demesini öğrendiler. Ve bana diyor, yani eşleri, kendileri gelip söylüyor. Artık Ümmüye abla, ben işte şunu şunu diyorum. Benim herif de bana diyor ki Ümmüye ile gezeliver, sen böyle artık iyice çenen çıktı diyor bana diyor.
Kızıyorlar mı
diyorum,
size?
Ne güzel işte. Yok. Saygı duyuyor. Eşleri bile hanım senin kafan bende niye basar, gel tüccar gelecek bahçeye beraber gidelim de diyor. Ve bunlar benim hoşuma gidiyor. Yani bana ilk başlarda argo kullananlar sinema filminde çekeceğimi duyunca benim anıma da küçük bir rol ver dedi güzel yavrum. Ben mutluluktan ağladım biliyor musun?
Ya.
Sanki bana bir trilyon bağışlamış gibi geldi.
Hı-hı.
Kafa yapısını değiştirdim.
Tabii.
Önemli olan kafa yapısını değiştirmek, düşünceyi değiştirmek yavrum. Kıyafet değiştirmede ne var ki? Ben aynı çizgide yürümem çünkü ne istediğimi biliyorum güzel yavrum.
Hı-hı.
Ben bu yola çıkarken kendi düşüncemle, kendi yani bütün bunların içimde hissederek çıktım bu yola zaten çocukluğumdan beri. Onun için dedim ya, oyuncularım değişebilir. Çünkü benim tek bir amacım var. Kadınlar kendilerini ifade edebilsinler. Kendilerindeki potansiyeli dışarıya çıkarsınlar. Birçok oyuncum dizilerde rol alıyor. Bu beni gururlandırıyor.
Ya.
Yani evet, 50'den fazla oyuncuyla çalıştım.
Bayağı.
Yani hoşuma gidiyor 20 yıldır. Ne kadar çok kadın benim yanımda olursa, kendine özgüveni gelirse ben o kadar mutlu oluyorum. Ve ne kadar çok çevreye, insana ulaşırsam, dokunursam o kadar mutlu oluyorum ve o kadar daha yapmak istiyorum.
Peki bir gününüz nasıl geçiyor Ümmi Hanım? Merak ediyorum. Yani sıradan bir gün nasıl geçiyor? Kışın ya da yazın?
Sıradan bugün mesela bugün hiçbir şey yapmadım.
Ama bugün tatil
çok
gününüzdü.
Dün ekmek yaptım. Bugün sabah kalktım, pazlamamı attım. Bir şey gün sabah sıcak pazlama atarız. Ondan sonra yeşil fasulye topladım. Bahçeden yeşil fasulye yaptım. Ondan sonra bir de bulgur pilavı yaptım yanına, söyleme sahip. Bugün yemek yaptım.
Şahane.
Bugün yemek yaptım. Bahçemi gezdim, biraz domates topladım. Çiçeklerimle ilgilendim. Biraz erik topladım. Bugün evin önünde bahçemle ilgilendim. Azıcık kitap okudum. Biraz merak etmiştim. Önceden okuduğum bir kitap vardı. Kafama takılan bir şey vardı. Ona baktım bir buçuk saat kadar. Ondan sonra komşularım geldi. Bugün ben Ümmiye anneyim, herkes biliyor benim kendime bir gün ayırdığımı. Onlarla sohbet ettim. Çok güzel geçti bugün ama yarın çok yoğunum.
Yoğun günleriniz nasıl geçiyor mesela?
Yoğun günlerim mesela yarın sabah erken kalkıp gene aynı ekmeğimi atıp kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra domates doğrayacağız, domates salçası yapacağız.
Oh mis.
Evet, yani o bayağı bir akşama kadar nale etsenin. Biz burada yiyemece usulü yapıyoruz. Geçen gün benimkini yaptık ya, şimdi yarın da öbür oyuncumun arkadaşımınkini yapacağız sırayla. 5-6-7-8 kişi birleşeceğiz. Burada hep öyle olur her iş. İmece usulü.
Ben bir videonuzu izledim. Gülmekten öldüm ve bayıldım. Gözleme açıyorsunuz. Gözleme evet. Açarken prova yapıyorsunuz. Tamam mı?
Evet.
Ya bu nasıl
yani,
bir şey dedim.
Siz gerçekten yani sanırsınız ki onlar senaryo. Hiç alakası yok. Gerçek onlar. Tamamen gerçek.
Belli. Şimdi çok güzel.
Yani bir iş yapıyoruz. İş yaparken o oyundan, oradan konuşuyor, oradan konuşuyor. Artık köydeki insanlar alıştı. Ama sadece yabancılar yadırdı.
Peki tarlada çalışıyor musunuz hala?
Tarlaya gidiyoruz ama eskisi kadar çok gitmiyoruz. Çünkü neden? Zamanımız olmuyor. Bir de burada bahçe kalmadı da artık. Bahçe olunca güzel yavrum kırıldı. Şimdi şeftali yeni çıkacak. Hani öyle çok fazla gitmiyoruz. Çünkü biraz da benim yaşım genç olduğu için sanırım başıma bir şey gelecek diye korkuyor herkes.
Ay canım benim yerim. Evet.
Kendi işimizi yapıyoruz. Yömye'ye gidemiyorum. Yalan
anladım.
Yok. Yalanı hiç sevmem.
Ay canım.
Kendi işimizi yapıyoruz. Kendimize kadar yapıyoruz. Önceleri çok Yömye'ye giderdik. Ama şimdi Yömye'ye gidemiyoruz güzel kızım. Sadece imece usulü oyuncularımın onunkini yapıyoruz. Onunkini. Zaten de zaman kalmıyor.
Evet, evet. Sosyal medya ile aranız nasıl?
Sosyal medyayı evet kullanıyorum. Yani aktif olarak kullanıyorum ve hoşuma gidiyor. Seviyorum.
Ya bir internet siteniz var. Bayağı da güzel. Mesela onu kim yapıyor? Çocuklarınızdan biri mi?
Oğlum yönetiyor onu aslında. Şimdi mesela bir şey paylaşılacak veya işte cümleler yazılacak. Ben yazıyorum, WhatsApp'a gönderiyorum, çekiyorum, videoyu gönderiyorum. O mevsimde yaşıyor, ben köydeyim. O paylaşıyor Twitter'a çünkü burada her zaman internet olmuyor. Yani elektrik kesiliyor, burası yayla, altyapısı yok. Onun için oğlum yönetiyor, oğlum basın yayını bitirdi. Basın kartı vardı, bıraktı şimdi. Hastanede şimdi. Onun için oğlum bu işleri iyi biliyor. Kızım asistanım, kızım tabii ki onlar bilgisayarı onlar öğretti güzel yavrum. Ben her zaman şunu diyorum. Aile içinde birliktelik olursa yani iletişim kopukluğu olmazsa güzel yavrum bu başarıyı getirir.
Yani
biz de aile olarak çocuklarımla, eşimle gerçekten çok güzel bir aileyiz. Ben önce çocuklarımı eğittim, konuşmayı öğrettim, yürümeyi öğrettim. Belirli bir yaştan sonra da onlar beni eğittiler. Hala eğitiyor onlar beni güzel yavrum.
Ya ne kadar güzel. Sizin 3 çocuğunuz var. Velittin,
evet.
Duygu ve Mehmet değil mi?
Evet. Evet.
Peki bu süreci merak ediyorum. Yani tiyatro oyunu sürecini. Bir metin yazmaya nasıl başlıyorsunuz? O tema nasıl geliyor? Çevrenizden çok beslendiğinizi biliyorum.
Evet. Çevremden çok besleniyorum güzel yavrum. Hiç öyle hayal gücüm ne falan filan yok. Ama Allah vergisi bir yeteneğiniz varsa bir duvara bile baksanız orada bir sürü insan görüyorsunuz. Bir insanı dinlerken onu yürekten hissederek dinliyorsunuz. Empati kuruyorsunuz ve bir ilham geliyor. Kafamda kurguluyorum hemen. Ve haberleri mesela haber dinlerken bazı şeyler canımı acıtıyor. Ben bunun üstüne gitmeliyim diyorum. Onu çok güzel bir şekilde kendi halkımın anlayacağı şekilde yani Anadolu insanının anlayacağı şekilde anlatmak istiyorum. Onun için önce kafamda kurguluyorum. Yani bu benim canımı acıtırsa herkesin canını acıtır diyerek kafamda kurguluyorum. Sonra kara kalemle yazıyorum. Sonra bilgisayarda yazıyorum. Köylerdeki insanların da artık her şeyi bilmelerini istiyorum. Kendilerini geliştirmelerini istiyorum. Hamlet'i yapma nedenim de güzel yavrum zaten. Onu bizim köye Hamlet'ine çevirmemin nedeni. İnsanların bencilliğinden çok canım yanıyor. Acıyorum yani üzülüyorum. 600'lü yıllarda William Shakespeare demiş bencilliği. Gerçekten daha hala aynı, gene aynı değişen yok. Ben de dedim bunu bizim köyün Hamlet'i yapayım da anlasın bari insanlar dedim.
Ne güzel demişsiniz. Genellikle kaç kişi oluyor?
Şimdi bu oyunda 7 kişiyiz. Bir de teknik ekibimiz var. 8 kişiyiz. Ama değişebiliyor. Çünkü artık çok fazla yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Artık profesyonelleştik bana göre. Çünkü bir oyuncuya 2-3 rol birden verebiliyorum, kaldırabiliyor.
Anladım.
Değişiyor. Kostümleri mesela bir sahnede erkekse bir sahnede kadın olabiliyor anında.
Zaten hep kadınlar oynuyor değil mi? Hala öyle.
Hepimiz kadınız tabii ki.
Evet. Erkeği de kadın oynuyor. Hep öyle.
Tabii.
Peki böyle arada yani ben başrol oynayacağım diyen oluyor mu mesela? Öyle istekler oluyor mu?
Yok.
Ne yok. Güzel.
Yok. Çünkü neden? Ben onların zaten kapasitelerini biliyorum güzel yavrum. Alırken de zaten bana tiyatroya önceden katılan o isteme yoktu ama zor buldum ama şimdi çok var. Seçerken de zaten hiç köyün dışına çıkmamış, kendini geliştirmemiş, ifade edemeyen kişileri seçiyorum. Onların kapasitesini bildiğim için onlara küçücük küçücük roller veriyorum ve kendilerine zaten güveni yok. Yapamam diyor. Ben sen yaparsın diyorum. Küçük her şeyde fazlalaştıra o kendilerini geliştiriyor onlar.
Peki
zaten başrol oynayacak kıvama geldiklerinde de gidiyor onlar dizilere gidiyor.
Peki dizilere Aslanköy'den nasıl transfer oluyorlar?
Adana'da ajansa kayıtlılar güzel yavrum.
Evet. Peki başka illerden, başka köylerden sizinle birlikte tiyatro oynamak isteyenler oluyor mu?
Çok. Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından bile var. Her yerden göçüp gelirim diyen var. Orada yaşarım diyen var. Yani çocuklarım vardı, evlendi, biri işte doktor oldu, birisi mühendis. Ben ki istediğim yere gelebilirim, emekliyim diyor İzmir'den. Yerleşirim oraya, yanınızda yaşarım, size takılmak istiyorum. Ben de içimde çok hevesliydim diyor. Yani okumadım, hiçbir şey yapamadım, çocuklarıma adadım diyor. Kimisi de işte ben Maraş'tayım, Antep'teyim, gelebilirim diyor. Yani çok geliyor. Ben de diyorum il dışından kabul etmiyorum. Sadece ben kendi köyümden kabul ediyorum.
Öyle yapıyorsunuz. Peki turneler nasıl geçiyor?
Davet geliyor karşı taraftan güzel yavrum. Ben de belirli bir miktar kaş ücret talep ediyorum. Diyorum ki ne, bizi gezdirin gittiğimiz yerde. Gittiğimiz yerde de ücretimizi, kaş ücretimizi hemen alırız. Çünkü ben de orada oyuncularıma veririm diyorum. Onlar bizi gezdiriyor. Ben onlara anında ücreti de veriyorum. Oradan onlar da torunlarına, eşlerine oradan hediye alıp getiriyor. Mutlu bir şekilde geliyoruz. Onlar o kadar mutlu oluyor ki ben de mutlu oluyorum.
Peki halkın tepkisi nasıl orada izleyenlerin?
Çok güzel. Çok güzel yavrum. O kadar güzel ki. Yani insan yerine konulmak o kadar güzel ki. Yani önceden köylü denildiğinde, hastaneye neye gittiğinde ben çok iyi hatırlıyorum. Yani çocuktum ben, 13 yaşındaydım. Apantisten ameliyat olmuştum. O kadar aşağılanılıyordu ki. Gerçekten çok canım acımıştı. Bacağında etek veya işte o başın açık olmadığı sürece böyle geri itiliyordu. İnsanlara böyle iğrenilerek bakılıyordu. Ben bunları çok iyi hatırlıyorum. Ve içimde ukde kaldı. Ve insanların içinden bu kafalarının yapısından bunun çıkması lazımdı. Onun için yani benim değişmem mümkün değil. Değiştirmem mümkün değil. İnsanların kafasına vura vura diyorum ki ne bakın kafanın içi önemli, düşünce önemli, kendimizi geliştirelim. Bunun köylüsü, şehirlisi yok. Ve gittiğimiz her yerde gerçekten o kadar güzel karşılanıyoruz ki oyuncularımız gözleri dolarak sarılıyor. Ümmü abla teşekkür ederiz diyor ve aldıkları o paradan daha çok seviniyor ilgiden dolayı.
Ya zaten. Evet seyrettim bir videonuzda alkışlara çok seviniyoruz diyor kadınlar. Böyle çiçek evet. Verilirse daha da evet. Seviniyoruz. Yani tiyatro oynamak evet. Güzel ama en güzel evet. Ya da alkış falan diyorlardı.
Aynen güzel yavrum. Zaten ben kadınların dedim ya güzel yavrum. İlk teklif ettiğimde 20 yıl önce Ümmü abla biz ne yapacağız ki? Nasıl bir şey dediler. Ben de dedim ki ne kız Bağbahçe'den çalışın. O işte çocuğunu ihmal etmeyin, evin işini ihmal etmeyin. Şimdiye kadar sana kimse eline sağlık gelin çok güzel olmuş hanım diyen oldu mu dedim. Yok vallahi kimse demedi dedi. E dedim ben bu sizin yaşadıklarınızı yazayım. Geçen günkü çocuklar gelmişti dedim. Onlar gibi biz de o sahnede oynayalım. Belki o zaman bize takdir edilip alkışlanırız dedim. Ay kızım ya gerçekten dedi bizi de alkışlarlar mı ki takdir edilir mi ki dedim. Ayol alışık mıyız da zorumuza gidecek. Sen elimde leş dedim. Hadi varsayalım gittik dedi. Sonra ne olacak? Hadi oynadık dedi. Sonra ne olacak dedi. Ben onlara dedim ki ne? Bakın bizim buranın kurtuluşu 1 Mart. 1 Mart'ta dedim vali gele kaymakam gele gidip de dedim hoş geldin diyebiliriz mi? Utanırız dedim. Geriden duruyoruz dedim. Valiye kaymakama hoş geldin demesini öğreniriz dedim güzel ya. Hani onların bak ben kendimin farklı olduğunu biliyordum. Ama onlara direkt sizin özgüveniniz gelir demedim. Çünkü neden gidip diyemiyoruz? Özgüvenimiz yok. Ben gidiyorum. Benim derdim sadece kendimle değil ki. Etrafımdakilerini değiştirmek istiyorum ki bunu başardım.
Ya şahane. Bir de biz konuştuğumuzda lastik ayakkabınız değil yürüdüğünüz yol önemli demiştiniz mesela. Çok hoşuma gitmişti benim o.
Tabii ki güzel yavrum. İnsanın ayağına ne giydiği önemli değil ki. İster altından ayakkabı giy be yavrum. Hiç önemli değil. Önemli olan yürüdüğün yol. O yolu sen iyi seçebilirsin. Yüreğinden seç, kalbinden seç o yürüdüğün yolu.
Peki Anadolu kadınını siz iyi biliyorsunuz. Köyden bahsediyorsunuz. İşte köylü kadının gördüğü muameleden aile içinde ya da dışarıda. Evet. Ya da işte köyün şehrine gidince gördüğü muameleden bahsediyorsunuz. Sizce şehirli kadınların durumu nasıl? Şimdi bana da aslında çok çok da iyi gibi gelmiyor. Siz pek çok insanla da tanışıyorsunuz. Bu turneler işte artık daha tanındığınız için insanlar muhtemelen size yaklaşıp hikayelerini anlatıyorlar. Ne düşünürsünüz?
Şimdi şunun farkına vardım güzel yavrum. Tabii ki senden sonra çok çok yol kat ettim ben. Ve bunun köylüsü şehirlisi olmadığının farkına vardım. O zamanlar sadece kendi çevreme çok küçük bir çevreyi biliyordum. Oysa hiç öyle değilmiş güzel yavrum. Bu işin köylüsü şehirlisi yok. Her yerde aynı ve gerçekten göz ardı edilen kadında kadına şiddet de çok fazla olduğunun farkına vardım.
Evet, sizin zaten Gümbebek biraz daha kadının kadına şiddeti, erkeğin kadına şiddeti evet. değildi. Hep evet. yaşadıklarınızdan, dinlediklerinizden yola çıkarak o evet. filmi de yapmıştınız.
Evet.
Tabii bir de yani evet. Birlikte yaşama kültürü üzerine de bir şey aslında o film. Yani çünkü daha bir arada evet. yaşanıyor bazı toplumlarda, evlerde, mahallelerde. İşte gelin kaynana evet. ilişkisi, komşuların ilişkisi çok daha evet. baskın olabiliyor. Biraz ona vurgu yapan evet. da bir filmdi zaten. Çok da başarılı oldu değil mi?
Evet. Şimdi Gümbebek 2'yi çekmek istiyorum. Senaryosu hazır güzel yavrum. Zaten öyküsünün de ben onun yetişkin halini de yazmıştım. Biz sadece çocukluğunu çekmiştik Gümbebek diye. Oysa onun iki defa çekilmesi lazım. Çünkü şimdi öğretmen oldu küçük karakterimiz devlet bursuyla. Okudu, öğretmen oldu. Doğu hizmetini bitirdi. Kendi köyüne geldi. Ve bundan sonrası çok çok önemli. Gençlerimize rol model olan bir öğretmenimiz
ya ne
var.
Güzel. Peki sinemaya geçişiniz nasıl oldu tiyatrodan? Tiyatroya başlangıcınız aslında köyünüze bir tiyatro ekibinin gelmesiydi. Ve sizin ilginizi çekmesiyle evet. olmuştu bu işin. Evet. Sinemaya nasıl geçmiştiniz?
Evet. Şimdi sinemaya şöyle güzel yavrum. O zamanlar evet bayağı bir sesimizi duyurduk tiyatroyla. Basında, gazetelerde, şurada burada her yerde çıkış sağ olsun. Çok desteklediler. Ama bizim toplumumuzda maalesef tiyatro diye bir şey yoktu. Hala da öyle yani çok fazla yok. Beleş bile oynasan kimse hele hele o zamanlar hiç kimse gelmiyordu. Herkes televizyon izliyor, evlendirme programları var. Kimsenin tiyatroyla şununla bununla alakası yok. Uyduruk uyduruk şeyleri izliyor herkes. Ben de dedim ki ne şöyle bir gözlemledim çünkü çevremde komşuları herkes öyle televizyon izliyor. O zaman dedim ben de bir film çekerim dedim. Herkes izlesin. Benim tek bir amacım var. Kadınların sesini her yere duyurabilmek. Çok kitleye ulaşmak. Ve çok kitleye ulaşmanın da yolunun televizyon olduğunun farkına vardım güzel ya. Çünkü tiyatroyla sesimizin çok fazla bir yerlere gideceğini artık umudum kalmadı. Çok fazla kitleye ulaşmanın yolunun sinema olduğunu, televizyon olduğunun farkına vardım. Ben de film çekerim dedim. Ama öyle akşam düşünüp sabah çekmedim yavrum. 5 yıl araştırmasını yaptım. 5 yıldan sonra çektik.
Tabii filmi. Çok da başarılı oldu işte. New York'ta ödül alan bir film.
Yani öyle hemen akşam düşünüp sabah olacak işler değil güzel yavrum. Sabır, sabır, sabır. Çok çalışmak. Ben evet bir köylü kadınıyım. Yönetmenlikmiş, işte şuymuş buymuş nereden bilecek der herkes. Ama öyle değil yavrum. Allah vergisi bir yeteneğiniz varsa ve hırsınız da varsa, o hırsın da ipleri senin elindeyse, iyi yönlü de onu kullanırsan bu başarıyı getiriyor güzel yavrum. Ve çok çalışmanın sana geri dönüşü oluyor. Ben bu filme senaryoyu öğrenebilmek için belki 100 defa, belki 1000 defa kara kalemle yazdım. İnternette haftalarca, aylarca araştırdım örnek senaryoları. Gündüz Bağbahçe'de çalıştım, gece bu senaryo üzerine çalıştım.
Ya canım yavrum. İnternetten mi öğrendiniz?
Küçük küçük dizilerde rol aldım sırf arkayı gözlemlemek
şahane
için.
Şahane ya, şahane. Peki teknik ekiple nasıl buluştunuz? Bayağı da iyi bir film o anlamda da.
Onlar bana başka bir film için, başka bir proje için gelmişlerdi. Ben de onlara dedim ki benim de bir filmim var dedim. Yani ben de film çekeceğim dedim. Yün Bebek dedim. Öyküsü çok ses getirdi. Çünkü 2005 yılında çok canım acıyordu. Yani kadında kadına şiddetin ve çocukluğun çok önemli olduğunu. Dedim hani beraber çekelim dedim. Onlar da tamam dediler. Öyle yola çıktık. Ama sonra bana onlar çok büyük kazık attılar. Canımı yaktılar. Çünkü ben filmden, senaryodan evet kendimi geliştirebiliyorum ama hiç benim kafamın basmadığı yer güzel yavrum. Maddi konulardır, yasal konulardır. O konularla hiç alakam olmadığı için Kültür Bakanlığı, Allah razı olsun, teşekkür ederim, bizi desteklediler. Bütün filmin hakları benimdi. Ama onlar bana bazı kağıtlar getirdiler. İşte bunlar formalite, bunlar formalite dediler. Meğersem formalite değilmiş güzel yavrum o boş kağıtlar. Meğersem güzel kızım ben onlara devretmişim sözüm ya. Ona. Ama mahkemeye verdim yasal olarak. Filmin hakları benim. Ben ki yasaları, kanunları, her şeyi araştırarak artık öğrendim. Ne diyorum ben her zaman? Ben her şeyi yaşayarak öğreniyorum. Ben mesela Amerika'ya o ödül aldım. Benim hiç haberimde yoktu. Eve getirdiler yapımcı ödülü. Ben onlara dedim ki neden benim haberim yok? Çünkü davet bana geldi. Ben onlara gönderdim. Filminizi burada yayınlayalım diye istediler. Yani sonra bir işte ben ağladım mutluluktan. Ay dedim ne kadar güzel. Keşke orada gidip gitseydim de dedim. Onlara şu soruyu sorsaydım. Bunu bana neden vermişler? Türkiye'de ilgili hiç görmedi bu film. Onlar neden vermiş diye sorsaydım dedim. Ya Gülmeye Hanım dedi boş versene dedi. Bir köylü kadının oraya gittiğini kim bilecek dedi. Yani kimin ilgisini çekecek? Gidememesi daha çok ilgi çeker dedi. Filmimize reklamı olur dedi. Ben çok sinirlendim. Sonra bir baktım ki bir basın bildirimi yapmışlar Ümiye Koçak. Bütün her yerde gidemedi. Oraya o filmin ödülünü almaya herkes gönderiydi. Kimse göndermese bile benim eşim bana kredi çeker gene gönderiydi be yavrum.
Keşke gitseymişsiniz.
Çok üzüldüm. Ta içimde ukde. İçimde ukde o. Gidemedi dendi. O benim içimde ukde. Canım acıyor güzel kızım biliyor musun? Ben Türkiye'min, ülkemin adını öyle anıdırmazdım. İnan ki ne güzel kızım seninle öyle samimi yapayız ki ben her şeyi daldım deştim gittim sana anladım.
Ay ne güzel ama şimdi ikinci film var ya Ümmü Hanımcığım.
Nerelere gittin nerelere gittin. Sen bazı yerlerini kırdın.
Ya çok tatlısınız ya Ümmü Hanımcığım bir kere.
Ya içten ben biliyorum, içimden geldiği gibi konuşuyorum.
Biliyorum biliyorum biliyorum.
Bizim sesimizi bütün dünyaya duyuran basın benim yanımda baş tacısınız yavrum. Herkes bütün hiç ayrım yapmadan ben iki elim kanda bile olsa güzel yavrum hayır deme şansım yok demem. Çünkü bizi biz yapan. Gerçekten basın oldu yavrum. Ben bunu asla inkar edemem.
Ya öyle değil. Kendinizsiniz. Yani basında tabii ki bunu duyurmak için ve hep de güzel duyurdular. Sizi çok sevdiler. Sizin samimiyetinizi evet. aldılar. Ben sonra evet. da izledim. Hep onu görüyorum. Yani sizi sevmeyen yok maşallah. Çünkü ya bir insan bir gazeteci arıyor. Onunla kuzum diye konuşan bir kadın var yani çok.
Ama içimden öyle geliyor güzel yavrum. Ben evet, her evet. zaman öyleyim. Bu benim günlük normal iş hayatım yani. Ben buyum. Ben burada da
böyle bir karaktersiniz. Ama kocasından şiddet gören kadınlarla ilgili oyunlar da sahnelediniz mesela. Nasıl tepkiler aldınız? Evet. Yani bu zor da olmalı. Kadınla erkekli insanlar sizi izliyorlar. Belki de içlerinden birilerinin evet. hikayesi o yazdığınız ve sahnelediğiniz. O tepkiler evet. ne oldu? Zorlandınız mı?
Şimdi ben hiç zorlanmadım. Neden zorlanmadım güzel yavrum biliyor musun? Zaten şiddet görenleri ben hikayelerini dinlerken içimde hissediyorum. Canım acıyor zaten. Hiç unutmuyorum. İki öküz parası diye oyunumuzu oynarken kadın bayıldı. Bu benim yaşantım, benim hikayem dedi mesela. Kocam beni döverken çocuğumu düşürmüştüm. Ya. Altıncı çocuğumu diye. Birçok yerde kadın ıçkıra ıçkıra ağladı. Annemin hikayesi bu diye. Teşekkür etti. Çok güzel olumlu yani mesajlar aldık. Güzel karşıladılar bizi. Yani tepkiler güzeldi güzel yavrum. Sadece bana daha sorumluluk geliyor. Daha çok yazma isteği geliyor. Hani içimde hissediyorum onu. Zorlandım mı? Evet. Çünkü ben şiddet hiç görmedim. Ne eşim tarafında ne de çocukluğumda gördüm ben. Benim annem babam çok mutluydu. Onu kardeşlik ama güzel yavrum yokluktan falan değil öyle. Benim babam ailem çok çağdaş bir aileydi. Durumumuz iyiydi yani. Kendi yağımızda kavrulan çok zengin değildik ama benim annem tek çocuktu. Anneannem tek çocuktu. Anneannemin durumu çok iyiydi. Annem doğurdu. Anneannem büyüttü bizi. Biz 10 kardeşiz. Ben hiç şiddet görmedim. O kadar özgür, o kadar iyi el bebek büyüdük ki ne biz hepimiz. Ama Allah vergisi bir yeteneğin varsa güzel yavrum, iyi bir dinleyiciysen, iyi bir gözlemciysen, empati de kurabiliyorsan o işte bütün bunları getiriyor hepsi bir
Aslan
araya gelince.
Aslanköy nasıl bir yer bu arada onu da merak ediyorum. Biraz önce söylediniz çok güzel diye. Aslında, Toroslar.
Evet Aslanköy aslında çok şahane bir yer. Böyle cennet gibi bir yer. İnsanları gerçekten çok çağdaş okumuş bir yer. Çok çok çok çağdaş yani. Nasıl çağdaş biliyor musun? Okuma seviyesi %100 Türkiye sıralamalarında ilk sıralarda. Ama ve lakin yayla olduğu için kışın boşalıyor yazın yayla. Çünkü 1453 rakımlı Toroslarda, Güney Toroslarında. Okuyan okumuş gitmiş, hakim, savcı, doktor her şeyi var burada yavrum. Ama yaşlılar kalıyor yazları gezmeye geliniyor. Yaylacılar çok. Yaşanacak yer. Şahane bir yer. Gerçekten gezmeye gel güzel kızım.
Çok istiyorum ya. Mersin, Karaman, Konya o bölgeyi bir gezmek istiyorum.
Obruklarda peynirler oraya güzel kızım. Çok
ya
güzel.
Ne güzel.
Burada Aslanköy'de de peynirler olur.
Tam onu
Obruk'ta.
Diyecektim. Sizde bayağı peynirler, biber salçaları, evet. Domates salçaları
evet.
Maşallah.
Her şeyimiz.
Ben size ne zaman baksam yani karnım acıkıyor. Unlu unlu bir şeyler yapıyorsunuz tamam mı? Gözlemeler, bazlamalar ben de bayılırım.
Evet.
Peki bu glutensiz ekmekler, rejimler, botokslar, pilatesler, estetik ameliyatlar, yoga, meditasyon. Bunlar sizin için ne ifade ediyor?
Vallahi benim için hiçbir şey ifade etmiyor güzel kızım. O dediklerini hiç anlamayayım ben. Biz daronunla mayalı pazlamayı kıpkırmızı kızardırız. İçine de bol tereyağı süreriz. Deri peynirini de sıkarız, iyice bingiriz. Bize hiç ifade etmiyor. Görmeyin mi? Ben çabuk gibiyim baksana. Ne şekerim var, ne tansiyonum var.
Oh,
hiç
maşallah.
Şey yok. Allah'ıma şükürler olsun. Ya. Kendimiz buğdaydan üttürürüz ekmeğimizi, unumuzu, mis gibi. Biz gluten, gluten onlardan. Ay, hiç anlamayız. Bizim köyde yok ondan.
Şahane ya. Ya bayılıyorum zaten her seferinde Allah'ım o gözlemeleri falan izlerken içim gidiyor ya. Ya ben mutlaka gelmek isterim.
Sen bir gerçekten gel gör burayı ki ne. Benim bir depom var. Anan gelene geçene onları usul usul böyle herkese vermek için yapayım. Ne konserveler yaptım.
Geleceğim vallahi çok istiyorum. Peki neler okuduğunuzu da merak ediyorum. Mesela daha önce konuştuğumuzda Üstün Dökmen'in kitaplarını çok sevdiğinizi söylemiştiniz.
Evet.
Başka kimleri okuyorsunuz? Neler okuyorsunuz?
Yani çok etkisinde kaldığım gerçekten Kozmos var. Onu okumuştum. Hatta bugün gene biraz göz attım ona. Çok hoşuma gitmişti. Ama dediğim gibi o kadar çok kitaplar okudum ki.
Yani şiir mi okursunuz, roman mı okursunuz, hikaye
yok,
mi, bilim mi, nedir
yok,
mesela?
Yok. Şimdi güzel yavrum ben kendimi geliştirecek, ufkumu böyle derinleştirecek, ilgi alanımı, merak ettiğim konuları. Yani ilgimi çeken konuları izliyorum. Mesela Peyami Safa'nın kitaplarını çok seviyorum. Ara ara hep okuyor. Evet yani birçok Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in. Hani ben biraz şey öyle antin bana bilgi verecek şeyleri okuyorum. Kafama takılanları. Acaba nasıldı, nasıl yazmış, o tarihlerde nasılmış. Mesela çok etkisinde kaldım. Hani kitapları çocukluğumda okudum. acaba şimdi nasıldır? Göre merak ediyorum. Ama tabii ki güzel yavrum, ben hep okuyorum diyorum ama ben Kur'an da okuyorum, hı-hı, biliyor musun? Ben İmam Hatip'e de gittim. Kur'an kursuna. Ama bunu hiç söylemedim. Sana şimdi burada sohbet ederken söyleyeyim. Onun için güzel yavrum, canım adeta bunu hiç gündeme getirmiyorum. Sevmiyorum güzel kızım. Çünkü o benim mahremim. Ben dört duvarımın arasında her şeyi okurum. Herkese de tavsiye ediyorum yavrum. İlim, bilim. Yani hiç ölmeyecek gibi çalışacağım. Yarın ölecek gibi ibadet edeceğim. Onun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Şimdi gündemimizde de birçok şeyler oluyor ve canım acıyor güzel yavrum. Her şey yanlış aktarılıyor. Her şey yanlış. Bunun doğrusunun yapılması lazım. Bu, ben feryat ediyorum buradan ağrı gerçekten. Yani çok bilmiyorum hani. Habire hep nutuğu okumak istiyorum. Yani gerçekten yıllar öncesinden neler olmuş, bugünümüzde neler olmuş. Ve kendi kendime diyorum ki ne bakın tarihimizdeki kadınlarımız, Kara Fatmalarımız, Şerife Bacılarımız. Yani bilmiyorum. Onların torunlarıyız biz. Ayağa kalkmalıyız ve biz kadınlar beraber olmalıyız. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz. Hayır demesini öğrenmeliyiz biz de artık. Birileri bizi yedip götürmesin bir yerlere diyorum güzel yavrum. Böyle işte feryat ediyorum.
Okudum. Ne güzel diyorsunuz hakikaten. Vicdanlı bir insan dinliyorum zaten. Onu çok görüyorum. Çok empatiksiniz. Başkasının derdi sizin derdiniz oluyor. Bu çok önemli bir şey. Zaten o oldu mu o acı da çekiliyor. Ama bir şeyler yapmak istiyorsanız da o acı da onun benzini oluyor. Çok görüyorum sizde zaten. İşte oyunlarınızda yaptığınız işlerde. Ne kadar da güzel ifade ettiniz ya. Hepimizin canı yanıyor.
Yanmasa olmaz zaten. Tat ki o tadı olmaz. Güzel olan şey, yani kolayı hiç sevmiyorum. Canım acımasa da hiç o tadı olmaz. Gerçekten o can yanınca daha çok seni kamçılıyor sırtından. Kolayı herkes sever, zor zaten adı üstünde. Onun için işte ben de böyleyim. İlk baştan yola çıktığımda bana delisin dediklerinde evet ben deliyim. Hiç, duydunuz mu akıllıyım dediğimi dedim. Tahtamın biri eksik dedim. Ne dediyseler kabul ettim. Çünkü çıktığım yolda biliyordum. Hiç yapılmamışı yapacaktım. Hiçbir şey kolay değildi. Kafama koyduğunu yapan biriyim çocukluğumdan beri.
Ya maşallah.
Beri. Ama iyilikle, tabii, güzellikle. Tabii. Kimsenin canını acıtmadan güzel yavrum. Hı-hı. Ben çocukluğumda gördüm insanların mutlu etmenin, yani insana ne kadar has mutluluk verdiğini. Çünkü köydeki kadınlar, nişanlılarına, kızlar nişanlılarından mektup gelirdi. Okuma yazma bilmedikleri için bana okudurdular. Oğlanlara, işte askerde olanlar bana okudurdu. Eşi askerde olan bana mektup okudurdu ve bana o zamanlar para verirdiler. Almak istemezdim, zorla verirdiler. Onların gözündeki o mutluluğu o zamanlar gördüm. Ve o verdikleri parayla da gider başka birilerine, yaşıtlarım olanlara bir şeyler alırdım. Anam da derdi ki ne? Ha yavrum kızı derdi. Üstteki mahallede sadaka toplayan, alttaki mahallede sadaka dağıtayım. Madem öyle ne aldın oradan derdi. Onların parası mı vardı sanki derdi. Ama mutlu oluyorum. Onlar veriyor, verdikleri için onlar mutlu oluyor. Ben de başkalarına veriyorum, mutlu oluyor. O mektupları okurken de onlar mutlu oluyor. Hani çocukluğumda gördüm bunu ta ikinci, üçüncü sınıftayken.
Tabii, okumak mutluluk veriyor.
Çünkü mektup okumayla başladım.
Ne güzelmiş. Peki siz bir de Afife Jale'yi seversiniz, onu hatırlıyorum. Onun dışında örnek aldığınız kimler var? Var mı birileri? Yeni nesil de olabilir.
Ben hiç kimseye örnek almıyorum biliyor musun? Benim de evet Afife Jale'yi biraz kendime nasıl benzetiyorum biliyor musun? Hani o da ilkleri başarmış. Ben de hep ilk Müslüman tiyatrocu olduğu için. Çünkü o da ilk oynarken jandarmalar basmış. Biz de ilk oyunumuzu oynarken maalesef yasaları kanunları bilmediğimiz için biz de izin almayı unutmuşuz. Karakol dibimizde olmasına rağmen bizim oyunumuzu da bastılar. Onun için diyorum ki ben gerçekten yani Afife Jale gibi bizim de ilk oyunumuzda böyle oldu, ilk kadınlar tiyatro topluluğunda. Ama benim derdim kendimle. Hani ben hiçbir zaman ben şunun gibi olayım, ben bunun gibi olayım, işte ben bunun gibi olacağım, ben şöyle yükseleceğim, benim öyle derdim hiç yok güzel yavrum. Hiç olmadı olmaz da benim derdim kendimle. Benim tek bir derdim var. Ben bu dünyaya gelmişim, Cenab-ı Allah beni yaratmış. Belli ki bir sebebi var ki beni yarattı. Ben bunları yapmalıyım. Bu benim içimden gelen bir şey. ben başkasının aklıyla değil, başkasının yönlendirmesiyle değil, ben içimden geldiği gibi hareket eden birisiyim. Öyle olmuş olunca ben hiç kimseyi örnek almıyorum. Bu demek değil ki kimseyi sevmiyorum. Çok saygı duyduğum birçok milyonlarca insan var. Sanatçı, yani tiyatrocu, işte artisti, ses sanatçısı, yani çok seviyorum, takdir ediyorum ayrı. Ama asla ben onun gibi olmayı istemiyorum.
Çok güzel söylediniz. Asla. Ben de soruyu belki biraz yanlış sordum.
Ben kendi
tabii
olmayı seviyorum.
Tabii çok güzel söylediniz. Yani Afife Cale deyince.
Ama her karaktere girebilirim. O ayrı bir olay.
Tabii oyuncusunuz canım. Yılların oyuncusu yani artık. Gerçekten öyle. Örnek almak değil, belki beğendiğiniz diye sormalıydım. Çok da güzel ifade ettiniz. Çok güzel oldu.
Çok beğendiğim insanlar var mesela. Yani... Şimdi isim söylemek istemiyorum ama gerçekten çok çok çok sevdiğim insanlar var. Yani birçok oyunculuklarını çok seviyorum. Birçoğuna da gittim zaten. Yani tiyatro sanatçısı Nedim Saban buraya kadar geldi. Çok takdir ediyorum, seviyorum onu. Yani
evet, gördüm. Birbirinizin oyunlarına gitmişsiniz. Çok hoş tabii ki.
Evet. Evet, çok güzeldi.
Ya çok güzel bir hikaye ya Ümmü Hanımcığım. Yani böyle hikayeniz. Bir, sizde vicdan görüyorum. Ondan sonra işte kendini gösterme isteği görüyorum. Çünkü bir görünmezlik oluyor. Üniformanın bir görünmezliği vardır. Tek tip yapar. Köylü kelimesinin, şehirli kelimesinin de bazen öyle görünmez kılma gibi bir durumu var. İşte sıfatlar, uydurulan bir takım ön yargılar bazı insanları görünmez yapıyor. Siz onun içinden kendinizi görünür kılıp olduğunuz yeri değiştiren bir iş yaptınız. Vallahi şahane, yani sizi çok takdir ediyorum.
Şimdi herkes hani diyor ki ne taşralı, işte varoş deniyor. Bu benim öyle bir canım acıtıyor ki, bir yerde çok çok yüksek mevkilerde, bir yerlerde yüksek kişilerin yanındaydım birinde. Bir proje anlatırken işte varoş taşra dedi. Sonra söz istedi herkes. Ben de parmak kaldırdım. Buyurun dedi. Ben de dedim ki ne? Ben dedim size bir şey sormak istiyorum. Taşra veya varoşun anlamı ne demek, ben anlamıyorum. Çünkü ben köyde yaşıyorum, Anadolu'da yaşıyorum ama ben taşranın, varoşun ne olduğunu bilmiyorum. Bana söyler misiniz dedim. Çünkü gerçekten canımı çok acıtıyor. Çünkü Anadolu'dur, köylüdür. Ama bunu yıkmak için mücadele ediyorum güzel yavrum. Zaten vicdan merhamet olmalı yavrum. Vicdan merhamet olmazsa evlatlarımızı yetiştirirken vicdanlı merhametli yetiştirmeliyiz. Gerisi gelir, insan olarak yetiştirmeliyiz.
Tabii tabii, siz ona da çok vurgu yapıyorsunuz. Anneliğe, düzgün evlat yetiştirmeye.
Annelik çok önemli yavrum. Yani her şeyi öğretmenlerden beklemeyeceğiz. Biz de evde o evimizin öğretmeni olacağız.
Bir de
olacak.
Çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Bu Nasıl Olunur serisi içinde pek çok onu söyleyen de oldu. Bir şeyi yapmayın, etmeyin, bunu yapın, edin diye söylemek değil çocuğa. Kendin onu yapacaksın.
Ya örnek olacaksın, rol model olacaksın. Tabii yavrum.
Peki şimdi size klasik sorumuzu soracağım. Nasıl olunur? Yani sizin nasıl olunur formülleriniz nelerdir Ümmü Hanımcığım?
Bunun çocukluğunda olması lazım yavrum. Çocukluğunuzda. Çocukluğumuzda dedim ya, vicdan, merhamet, bunlar olduğu sürece yavrum o kadar iyi insan olunur ki ne? İyi bir insan olduğumuz için de başarı başarıyı getirir. Eğer ekine biz hakim de olsak, savcı da olsak, dürüstlüğümüz yoksa, vicdanımız yoksa, merhametimiz yoksa güzel yavrum, orada kalsın o kağıt parçasında yazılı olan bizim makamımız. Bana göre yavrum. Önce insan olalım yavrum. İnsan olmak için de öncelikle vicdan, merhamet, dürüstlük çok çok önemli.
Çalışkansınız da siz.
Tabii ki bak, çalışacaksın, mücadele edeceksin. Öyle evet, hayal kuracaksın ama güzel yavrum, hayalperest olmayacaksın. Çok çalışacağım, mücadele
yani
edeceğim.
Yani aslında bu olmalıdır diye direkt bir şey dayatmıyorsunuz. Siz yavaş yavaş insanları alıştırarak birlikte hareket ediyorsunuz. Evet. Onu da çok görüyorum.
Evet. Çünkü güzel yavrum, eğer eşimden izin alsaydım sorduğum sorunun cevabını biliyorum. Eşim diyecek ki bana, hanım ben tamam isterim, desteklerim ama bura küçük yer, dedikodu olur, atsan sahibi olursun. Burada büyüklerimiz var, anam babam var, onların izin vermezler diyecek. Ben o sorunun cevabını bildiğim için ondan izin almadım hiçbir zaman. Gittim kaynanama aldım ama kaynanamın da tabii ki güvenini kazandım. Benim gelinim 1000 kişinin içine de dursa evelallah kimse bir şey söyleyemez. Benim gelinim dürüst yapar dedi, arkamda
yani
durdu.
Güzel.
Çünkü kaynanam, eşimin anneannesi de vardı. Kocaman bir aileydik biz yavrum.
Ümmiye Hanımcığım, nasıl bitirelim programı?
Ben bütün herkese çok çok çok çok selam söylüyorum. Kocaman kocaman öpüyorum güzel yavrum. Dediğim gibi çok çalışın, mücadele edin. Yaşın hiç önemi yok. İçinizde gizlediğiniz ne varsa dışına çıkarın. Yapmak istediklerinizi yapın. Hiç yaşın önemi yok. Sizi seviyorum. Kocaman öpüyorum yavrum.
Şahane bir bitiriş oldu. Çok teşekkür ediyorum ya. Ben de sizi kucaklıyorum.
Kocaman öpüyorum yavrum.